Kapalı havalara, soğuk günlere veda. Taptaze bahara ise merhaba. Tabiat aylar süren uykusundan uyanıyor, dönüşüyor ve yenileniyor. Sen de doğayla birlikte değişmeye ve yenilenmeye ne dersin? Merak etme, yalnız değilsin. Bu değişim yolculuğunda Hayvel, uzman psikologlarıyla her zaman yanında.
Herkese merhaba. Uzun yorucu bir kışın sonunda bahara elimizi uzattığımız bir gündeyiz. Bu kaydı 7 Nisan'da alıyoruz. Seçime 37 gün kaldı, kampanyalar da başladı. Kamuoyu araştırmaları Erdoğan'ın seçimi ilk turda kazanabilmesinin mucizelere bağlı olduğunu ortaya koyuyor. Başka bir ifadeyle Erdoğan karşıtları ya da anti-Erdoğanizm ve Muharrem İnce taraftarlarının oluşturduğu anti-siyaset cephesinin toplamı %50'nin çok üzerinde. Muharrem İnce taraftarlarının da büyük çoğunluğu anti-Erdoğancı cepheye daha yakın, yani muhalifler. Erdoğancılar ise %50'nin altında. Dahası Erdoğan'ın en büyük rakibi konumundaki Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın önünde görünüyor. 2018 seçimlerinden farklı olan da bu. Dolayısıyla 21 yıldır ilk kez, bunun altını çizelim, 21 yıldır ilk kez bir seçime Erdoğan geriden başlıyor. Ne demek bu? Bu şu demek, önümüzdeki 37 gün boyunca oyunu arttırmak zorunda olan taraf Erdoğan. Aslında tutunabileceği pek de bir şey kalmadı Erdoğan'ın. Son 5 yıl herkes kabul edecektir ki kabus gibiydi. Peki oyunu arttırmak zorunda olan Erdoğan seçmenin önüne ne koyuyor? Bu konuda İslam dini Erdoğan'ın oyları için kullanışlı bir aparata dönüşmüş durumda.
Bu seccadeye ayakkabılarla basmak için değil ha. 15 Mayıs'ta inşallah şükür namazını bu seccadede kılabiliriz.
Bu bölümün konusu da bu olacak. 2023 seçimlerine giderken muhafazakarlığı konuşacağız. Peki nasıl yapacağız bunu? Ele aldığımız nesne ilginç. Bu bölümde sizlerle Kızılcık Şerbeti dizisine uğrayacak ve bu dizi üzerinden seçimlere odaklanacağız. Lafı uzatmayalım. Ben Ozan Gündoğdu. Hazırsanız başlayalım. Seçimler yaklaştıkça kampanyaların içeriği netlik kazanıyor. Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu mümkün olduğunca pozitif bir dili benimserken Cumhur İttifakı adayı Erdoğan dini tonu yoğun bir kampanya yürütüyor. Fakat bu noktada en Müslüman benim mesajıyla birlikte benim dışımdakiler Müslüman değil mesajı bir arada kullanılıyor. Yani ben Müslümanım, Kılıçdaroğlu değil. Zaten bir siyasal hareket olarak İslamcılık da bu noktada devreye giriyor. Kendini İslam'la eşitle, tüm Müslümanların temsilini üstlen ve kendin dışındaki politik hareketleri gayri İslam olmakla suçla. Fakat bu bölümde sizlerle bu siyasetin bir tercih değil, bir zorunluluk olduğunu, bu zorunluluğun da Erdoğan için pek de olumlu olmayacağını anlatmaya çalışacağız. Bu açıdan seccade tartışmasını son derece işlevsel bulmuş görünüyor Erdoğan. Türkiye'ye bir haftadır bu konuşturulmaya çalışılıyor. Ve bunun da Erdoğan için olumlu bir durum yaratacağı düşünülüyor. Son olarak 5 Nisan'da Kanal 24'e çıkan Erdoğan, manevi değerlerle ilgisi olmayanın seccadede de gözü olmaz diyerek rakibini dinsizlikle itham etti. Ardından Necip Fazıl'ın Öp Beni Seccadem çıkışıyla devam etti.
Manevi değerlere hassasiyeti olmayanın seccadede de gözü olmaz. Üstad Necip Fazıl ne kadar zarif anlatır seccadeyi. Yalnız seccademin yününde şefkat, beni kimsecikler okşamaz madem, öp beni alnımdan, sen öp seccadem.
Seccade meselesini günlerdir konuşuyorlar. Peki sizce bu konu Kılıçdaroğlu'na zarar veriyor mu? Başta verdi ama iş uzadıkça artık kabak tadı vermeye de başladı. Türkiye muhafazakarlarının gerçeklikle bağı bu kadar kopuk mu? Araştırmalar tarikat ve cemaatlerin doğrudan veya dolaylı olarak temsil ettiği toplum kesimlerinin oranının %10 civarında olduğunu ortaya koyuyor. Yani hepimiz böyle menzilci, İsmail Ağacı falan değiliz. Peki neye makul diyoruz? Neye o kadar da değil diyoruz? Bizim muhafazakar bakış açımızdan yola çıkıp böyle Taliban'a doğru gitsek, böyle bir doğrusal hatmış gibi düşünsek bunu, bizim insanımız nerede dur der? Bu kadarı uygun değildir, abartmayalımı ne zaman deriz? Bizim dini anlayışımıza bu kadarı uymaz ifadesini ne zaman kullanırız? Benim iddiam o ki, bence bu sınıra zaten dayandık. Bizdeki muhafazakarlığın tüm özgürlük talepleri yerine geldi ve dindar kamuoyunun hakim çoğunluğunun ilave bir talebi artık yok. Böyle yaşayalım diyorlar. Taksim'e cami, başörtüsü sorununun çözümü, Ayasofya'nın açılması vesaire vesaire. Yani artık yeni bir talep ortada değil. Bu aşamadan sonra İslamcı hayal alemi devreye giriyor. Herkes başını kapatsın, içki yasaklansın, hilafet geri gelsin, şer'i mahkemeler olsun vesaire vesaire. Ama halk vasatının böyle talepleri yok. Milletin derdi soğan fiyatı. Bunu sizlere bir dizi üzerinden anlatacağım. Duydunuz mu bilmiyorum, dizinin adı Kızılcık Şerbeti. Show TV'de yayınlanıyor. Konumuz şu. Bir anda muhafazakar ve varlıklı bir aile var. Bu aile erkek tarafı. Bir tarafta da daha seküler, kentli bir kız tarafı var. Dizi boyunca bu iki aile birbirleri arasındaki farklılıklara odaklanıyorlar ama zaman geçtikçe benzerliklerinin de fazla olduğunu anlıyorlar. Tabii dizi boyunca bu iki ailenin kendi içlerinde yaşadıkları da işleniyor. Bu arada iki ailenin tutarsızlıkları da eleştiriliyor. Yani sekülere de muhafazakara da eşit yaklaşılmaya çalışılıyor. Muhafazakar karaktere daha önce gördüğümüz biçimiyle ne iyi ne kötü davranılmış. Uzunca bir süre zaten dizilerde muhafazakar karaktere rastlamazdık. İlk örneklerinde de muhafazakar karaktere hep iyi davranılır, iyilik atfedilirdi. Yani kötü davranılamazdı. Fakat Kızılcık Şerbeti'nde muhafazakarın iyisi de var, kötüsü de. Keza sekülerinde. Böylece diziden bir mesaj da çıkıyor. Nedir o mesaj? Kimse kimliği nedeniyle iyi ya da kötü değildir. Ne tip enstantaneler var derseniz şöyle örnek vereyim mesela. Dizide lüks bir restorana 4 kişi iftar açmaya gidiyor. Fakat arka masada turistler içki içiyor. Karakterlerden biri garsonu çağırıyor ve ne bu rezillik mealinde bir konuşma yapıyor.
Buyurun efendim.
Kardeşimiz buraya iftara gelmişiz. Sizin şu yaptığınız yakışık alıyor mu? Biz burada oruç açıyoruz, siz orada içki servisi yapıyorsunuz ya.
Efendim turist oldukları için.
Fark etmez. Burada alkol yok diyeceksiniz. Ramazan ayı diyeceksiniz, biraz saygı ya. Bak bir daha buraya gelmem. Bu yapılanları da herkese söylerim. Olacak iş değil, ayıptır ya.
Dizide bu tavır eleştiriliyor. Daha doğrusu karakter bir rol model değil. Yan karakterlerden biri. Bu tip enstantaneler için diziye sokulmuş. Nitekim ana karakterimiz Kıvılcım bu tavra karşı çıkıyor.
Yan masada içki içilmesi sizi niye bu kadar rahatsız etti, ben anlayamadım.
Mübarek Ramazan ayındayız, biz burada oruçluyuz.
Ben değilim mesela.
Anlamadım.
Canım, Kıvılcım normalde oruç tutmadığı için şimdi senin hassasiyetini çok iyi anlayamadım.
Yok, anladım ama hak vermedim.
Nasıl yani? Ya biz burada oruçluyken orada içki içilmesi normal mi?
İsteyen içki içsin, isteyen çay içsin. Bundan rahatsız olan varsa da gitsin orucunu evde açıversin bir zahmet. Yani burası laik bir ülke ve bunun için bu halk çok mücadele verdi. Ayrıca İstanbul kozmopolit ve turist akınına uğrayan bir yer.
Öyle tabii, öyle de...
O zaman turist de geldiği yeri bilerek gelecek.
Bu konuşmayı yapan Kıvılcım seküler mahallenin temsilcisi. Zaten oruç da tutmuyor. Yani bir tezin antitezi. Fakat Kıvılcım'ın kavalyesi Ömer öyle değil. Ömer muhafazakar mahalleden biri fakat o da Kıvılcım'a sahip çıkıyor. Böylece seyirciye geçen bir mesaj muhafazakar Ömer tarafından sentezleniyor. Nasıl mı? Şöyle.
Ya arkadaşlar yapmayın lütfen. Saçma sapan bir tartışmanın içindeyiz. Yani ben bugüne kadar din ve inanç üzerinden yapılan hiçbir tartışmanın sonuca vardığını görmedim.
Sen bu duruma hak veriyor musun Ömer?
Evet Ömer, çok merak ettim. Çok sessiz kaldın sen. Şurada alem yapılması seni rahatsız etmiyor mu kardeşim?
Alem yapılması mı? Yani kaldı ki alem de yapılabilir. Yani bunlar turist, eğlenmeye gelmişler.
Ben kendimle ilgileniyorum. Yan masada ne oluyor beni ilgilendirmiyor. İsteyen içer, isteyen içmez. Gerçek Müslüman yadırgamayandır.
Ömer, vallahi çok değişmişsin kardeşim.
Herkes değişebilir. Değişim gayet normal bir şey.
Böylece Müslümanlık ya da İslam değil ama bir siyasi motivasyon olarak İslamcılık zarar görüyor. Çünkü bizdeki İslamcılık bir tür şer'i düzen hayaliyle on milyonlarca insanı tek bir toplumsal hayat etrafında birleştirmeyi hayal ediyor. Kızılcık Şerbeti dizisindeki enstantane ile ifade edelim. Bizdeki İslamcılık arka masada ne içildiğiyle fazlasıyla ilgileniyor. Arka masaya müdahil olma hakkının adına dönüşüyor İslamcılık. Dizi de İslamcının kendisine hak gördüğü bu müdahaleyi mahkum ediyor. Böylece İslam'a değil ama bir siyasi hareket olarak İslamcılığa zarar veriyor. Bir başka enstantane, dizinin muhafazakar ailesinin kızı Nursema, bir başka muhafazakar ailenin oğlu ile evlendiriliyor. Nursema evli istemiyor bu arada ama işte bildiğimiz hikaye, aileler karar vermiş bir kere. Neyse, gerdek gecesi geliyor ve o gece kıyamet kopuyor. Damatla odada yalnız kalan Nursema yaklaşma bana diyor ve cama çıkıyor. Psikopat damat da gelini itip camdan atıyor. Nursema ölmüyor ama yoğun bakımda kalıyor. Bu esnada bu durum Nursema'nın ailesinden gizleniyor. Aradan zaman geçiyor ve gün geliyor, Nursema bu durumu iki ailenin önünde teşhir ediyor. Damatla hesaplaşıyor.
Babacığım, beni evlendirdiğin gün var ya, bu ruh hastası beni camdan aşağı attı.
Yani kızınızı Müslüman'a verdik diye pek bir rahattınız ama kimse sırf Müslüman olduğu için iyi değildir. Salondaki hava bu. Benzer enstantaneler sekülerler için de geçerli tabii. Bu arada Nursema'nın abisi konumundaki kişi de daha makul bir Müslümanlık yorumu olan Ömer. Hani şu arka masada ne içildiğiyle ilgilenilmemesi gerektiğini düşünen dindar kişi. Ömer karakteri dizide olumlanan bir tip yani. Bu kadar şeyi size niye anlattım? Şu yüzden. An itibariyle Erdoğan'ın en büyük tedirginliği mistifikasyonun bozulması. Kızılcık Şerbeti dizisi mistifikasyonu bozuyor, gerçekliğe yaklaşıyor ve gri alanlara prim veriyor. Kutuplaşmayı sarsıyor. Çünkü gündelik hayat Erdoğancıların tahayyül ettiği ya da tahayyül etmemizi istediği gibi değil. Diziden çıkan mesaj şu: kimse kimliği nedeniyle iyi ya da kötü değildir. Sadece muhafazakar olduğu için kimseye iyi ya da kötü diyemeyiz. Keza seküler olduğu için de. Gayet makul bir mesaj değil mi? Peki sonuç ne oluyor?
Şimdi Kızılcık Şerbeti'nin cuma günü ekrana gelip gelmeyeceği en büyük merak konusu. Çünkü Nursema'nın camdan atılma sahnesi yaklaşık 2 dakika sürüyor. O işte gerdek gecesi, camdan düşme atılma sahnesi. Bu sahne kadına şiddet içerdiği gerekçesiyle Rütük tarafından ceza yedi. Ceza sabahın hemen ilk saatlerinde Show TV tarafından itirazla karşılandı ve mahkemeye başvuruldu. Eğer bu mahkeme olumlu sonuçlanırsa cuma ekrana gelecek itiraz. Fakat olumsuz sonuçlanırsa, bakın söylüyorum, 7, 14, 21, 28 Nisan ve 5 Mayıs tarihlerinde Kızılcık Şerbeti yayınla olmayacak. Yani durdurma kararı.
Ne güzel diyebilirsiniz. Kadına yönelik bir şiddet sahnesi nedeniyle Rütük yapması gerekeni yapmış da diyebilirsiniz. Fakat hakikat bu değil. Bu karar daha önce eşi benzeri görülmemiş bir karar. Beyaz TV'deki apolitik magazin yorumcuları da vaziyeti anlamakta zorlanıyor zaten.
Bir göz daha var
bence. Cuma'nın bölüm hazır. İtiraz kabul edilir mi bilmiyorum ama 5 haftayı çok yüksek buldum. İlk defa mı şiddet uyguladık? Şimdi hayatım... Hatırlarsanız bir tane dizi vardı. Sen Anlat Karadeniz. Hı. Sen Anlat Karadeniz'in ilk bölümlerinde başroldeki kızın parmağı kırıldı. Hem de düğün günü, yine gerdek günü eş tarafından. Böyle çıtır çıtır sesleri duymuştuk, hatırlarsanız. Öyle bir ceza yine yoktu. Hem de ATV'de evet, yayınlanıyordu. Şimdi. Hiç öyle bir ceza da olmamıştı. Neden böyle bir şey şu anda bu kadar
şimdi yapımcısı açısından.
Bu arada Türk dizilerindeki tablo da bu yani. Neyse, bunu geçelim, hakikate gelelim. Kadına yönelik bir şiddet sahnesi gerekçe gösterilerek dizi 5 hafta yasaklanıyor. Bu arada öyle kritik bir tarihe kadar yasaklanıyor ki seçime kadar yayınlayamazsınız deniyor. Fakat Kızılcık Şerbeti bize şunu gösteriyor. Bir kere Türkiye'nin hakim Müslümanlık anlayışı Kızılcık Şerbeti'ndeki Ömer karakteriyle çok paralel. Ömer'in bakış açısının olumlandığı bu dizi reyting rekorları kırıyor. Yani arka masaya karışma, sen kendi işine bak Müslümanlığı bu. İslamcıların kabusu da bu. Kendi halinde bir dindarlık, İslam'ın politik motivasyonuna darbe vuruyor. O yüzden zaten bu tip bir Müslümanlık anlayışına Süslüman diyorlar. İktidarın diziden rahatsız olduğu da ortada. YouTube fetvacılarından Hüseyin Çevik mesela, diziyi konu edinenlerden.
Bir dizi ve milyonların izlediği bir dizi, yine Allah muhafaza insanları dinden, imandan, ehli sünnetten ayıracak sahnelerle dolu. Daha önce konuştuk ama bu kadar detaylı konuşmamıştık. Bu Kızılcık Şerbeti denen dizi haddi aşmaya devam ediyor. Giderek yoldan çıkmaya devam ediyor. Saçma sapan fetvalar koymuşlar içeri. Gereksiz sahneler doldurmuşlar içeri. Ve milyonlar izliyor.
Şimdi meczupları tanımadığınızı biliyorum ama bu kişinin YouTube'da 500,000 takipçisi var. 29 Mart'ta yayınlanan bu fetvası da 70,000'den fazla kez izlenmiş. Diziyi gerçekten milyonlar izliyor arkadaşlar. Ratingleri çok iyi. Hem seyirci Kızılcık Şerbeti'nin bakış açısını olumluyor, hem de Kızılcık Şerbeti seyircinin bakış açısına yön veriyor. Ve günün sonunda biraz önce dinlediğiniz şekilde hedef gösterilen dizi seçimlere kadar yasaklanıyor. Bu yasak karar da kadına şiddet sahnesi nedeniyle alınıyor ki gelen tepkiler manipüle edilebilsin. 3 Nisan'da da Kızılcık Şerbetine Dokunma hashtag'i trend topik oluyor. Böylece ideolojinin halk kesimlerine ne yolla aktarıldığına da tanıklık ediyoruz. Hadi şimdi bunun adını koyalım ve buna mistifikasyon diyelim. Kısa bir aradan sonra da ne anlama geldiğini işleyelim.
Nerede olduğun değil, neye ihtiyacın olduğu önemli. Hayvel tüm mesafeleri ortadan kaldırıyor, sana ve zamanına değer veriyor. Online terapide 5 yıllık deneyimi ve bünyesinde yer alan 1000'i aşkın yetkili uzman ile Hayvel ihtiyaçlarına özel terapi hizmetini sana sunuyor. Açıklamada yer alan linkten Hayvel uygulamasını indirebilir, ücretsiz ön görüşmelerle bu bahar yeni bir sene merhaba diyebilirsin. Üstelik bu yolculuğa çıkarken kullanabileceğin POD10 indirim kodunu da unutma.
Merhabalar, ben Cengiz Çalışkan. Bir kısmınıza göre Bebar Bilim. PodB Media ile birlikte hazırladığımız şovumuz hiçbir şey tesadüf değil de bizi bugüne getiren tüm bilimsel, kültürel, toplumsal dönüm noktalarına doğru yola çıkıyoruz. Hadi sakın kulaklıkları.
Aradan önce iktidarın ideolojisinin aktarım yoluna mistifikasyon demiştik. Peki ne demek istiyorum bununla? Anlatayım. İktidar kendi tabanını bir tür alternatif hakikat evrenine hapsetmeye çalışıyor. İşte bu çabaya mistifikasyon deniyor. Zaten sürekli olarak önerilen diziler de mistifikasyonun en çiğ örneklerinden olan Osmanlı dizileri. Müslüman kesimlere önerilen diziler de yine bu Osmanlı dizileri.
Filanca oyuncu var, izlemesem olmaz. Filanca artist var, izle... Ya Allah razı olsun be. İlla ki bak söylüyorum. Git arkadaşım Kuruluş'u izle. Alparslan'ı izleyeceksen ya. Tarih dizi de bari. İlla ki izleyeceksen yani. Ben televizyon açmadan duramam diyorsan biz her zaman söylüyoruz. Açın belgeselini izleyin. Açın belgeselini izleyin kardeşim.
Yani bir şeyi gerçekliğinden koparmak, sömürüyü gizlemek, baskıyı ve zor aygıtını meşrulaştırmak gibi amaçlarla efsaneler üretmek, hurafeler üretmek. Özetle mistifikasyon bu. Mesela 2. Abdülhamit'in önüne bana borcunuz var diye bir tüccar dikiliyor. Tüccar diyor ki, dün gece rüyamda Peygamber Efendimiz'i gördüm. Bana dedi ki, Hamidimiz dün gece salavat getirmeyi unuttu, ihtiyacımı sizden istememi söyledi. Tabii Abdülhamit duygulanıyor, Hamidimiz demiş Hazreti Peygamber. Abdülhamit de rüyasında Hazreti Muhammed'i gördüğünü söyleyen bu adamı altına boğuyor. Adam Hamidimiz dedikçe Abdülhamit bir kese altın veriyor. Adam Hamidimiz diyor, Abdülhamit bir kese daha veriyor.
Bana dedi ki, Hamidimize söyle, her gece getirdiği salat, selam ve zikri dün gece getirmeyi unuttu. Git ihtiyacın olanı ondan iste dedi efendim.
Hazreti Muhammed'in ağzından çıktığı iddia edilen bu Hamidimiz sözü Abdülhamid'i çok etkiliyor. Bir daha söyle, bir daha söyle diye diye 6-7 dakikayı eritiyoruz. Gözyaşlarımız şelale tabii. Abdülhamid de oldukça gururlu. Her şeyimi vermeye hazırım falan diyor.
Vallahi billahi. Tüm servetimi, saltanatımı istese verirdim. Dün gece çalışıyorduk paşa. Masanın üzerinde uykuya kalmışız. Salavatı unutmuşuz. Alt ettik paşa. Allah affetsin.
Bu esnada sadrazam da ağlıyor. Böylece politik bir karakter olan 2. Abdülhamit, İslam peygamberinin referansını alıyor. Çok güçlü bir referans. Buradan hareketle 2. Abdülhamit'in karşısında konumlananlar ki içlerinde Mustafa Kemal de var, gayrimeşru bir konuma düşüyor. İşte mistifikasyon 3 aşağı 5 yukarı bu. Bu arada geçmişte Atatürk için de benzer nitelikli bir bakış açısı yaratılmıştı. Fakat yaratıcı zeka bu kalıba girmekte zorlanıyor. Sanatçı mistifikasyonun çerçevesine hapsolmak istemiyor. Türk dizilerindeki muhafazakar temsili ilk kez 10 küsür yıl önce görmeye başlamıştık ve oldukça mistik bir karakterdi bu. Dindar görürdük de dindarın politik temsili ekrana taşınmazdı. İlk örneklerini başörtülü kadının dizilere girmesiyle gördük. Yani biz kişinin kimliğini başörtüsüyle kavradık. İlk örneklerde başörtülü kadın kendi gerçekliğiyle değil, mistifike edilerek, ham bir iyiyi temsil ederek girdi hayatımıza. Dolayısıyla bu karakterlerin gerçekliğini kenara bıraktık ve onu tümüyle romantik bir yerden kavradık. Hiçbir kötülüğü bu kişiye yakıştırmadık. Yani dizideki karakter bunu temsil ediyordu. Fakat gerçeklik bu değil. Aradan zaman geçtikçe seyirci tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi muhafazakar temsile alıştı. Hatta muhafazakarın sürekli ama sürekli iyiyi, güzeli, doğruyu temsil etmesi seyirciyi soğutmaya başladı. hakikati resmeden, seküler ile muhafazakar arasındaki çatlağı gözleyen yapımlar böylece ilgi görmeye başladı. Dijital mecrada entelektüel bir örneğini bir başkadırla gördüğümüz yapımlar bu şekilde ortaya çıktı. Berkun Oya'nın yazıp yönettiği Bir Başkadır bu anlamda bir dönüm noktasıydı. Muhafazakarı da, seküleri de kendi gerçekliği üzerinden anlama çabasıydı. Fakat totale hitap etmiyordu. Bir televizyon dizisi değildi. Muhafazakar temsilin kendi gerçekliğiyle kavranmaya çalışıldığı ve aynı zamanda totale hitap eden örnekler de şimdi ortaya çıkıyor. Kızılcık Şerbeti bu akımın ilk örneklerinden. Muhafazakarı kendi gerçekliğiyle sunmaya çabalıyorlar. Fakat İslamcı'nın hoşuna gitmiyor bu diziler. Bir Başkadır kendi mahallelerine değmediği için sorun olmuyordu ama Kızılcık Şerbeti öyle değil. Milyonlarca insan tarafından izleniyor ve işin bir başka boyutu Erdoğan'ın kampanyasına zarar veriyor. Neden zarar verdiğini açıklayacağım ama sonuç olarak dizi seçime kadar yasaklanıyor. Çünkü Erdoğan'ın kampanyası bir gerçekliğin üzerine oturmuyor. Oturması da Erdoğan'ın işine gelmiyor. Son derece radikal bir sağ koalisyonla adım atıyorsanız o zaman Türkiye halkının da bu derece sağcı olduğunu varsaymanız gerekir. Sonuç olarak AKP, MHP, Büyük Birlik, Yeniden Refah ve Hüdapar'dan oluşan radikal sağ bir ittifak kazanmayı hayal ediyorsa Türkiye gerçekliğini reddetmek zorunda. Arka masaya karışmayacaksanız bu kadar radikal partileri neden bir araya getirdiniz ki? Fakat Türkiye'nin hakim muhafazakar düşüncesi bana kalırsa bu denli radikal sağ değil. Evet, mutlaka bu kadar sağcı var ama majör değil. 21 yıllık iktidara rağmen, yarım yüzyıllık İslamcı yükselişe rağmen Türkiye muhafazakarı Kızılcık Şerbeti'ndeki Ömer'i tutuyor. Daha doğrusu Ömer karakterinin mesajını satın almaya çok uygun bir durumda Türkiye toplumu. Ya kim bu Ömer diyenler için gelin Kızılcık Şerbeti'ndeki Ömer'i daha yakından tanıyalım. İftar sahnesini hatırladınız değil mi? Şu arka masadaki içki içme meselesi. Akşamın devamında Ömer ile sevgilisi Kıvılcım tartışıyor.
Yani bir insanın başı ister açık olsun, ister kapalı olsun. Bir insan ister içki içsin, ister içmesin. Ya bu onun sorunu.
Bu arada Kıvılcım iyi karakterlerimizden. Seküler, kentli, modern bir kadın. Fakat onda da ön yargı sorunları var. Bu eleştiriliyor dizide. Dindarlardan tedirginlik duyuyor. Ömer ise Kıvılcım'ın yanında ama muhafazakar mahallenin içinden biri olduğu için ön yargılarından arınmış bir karakter. Kıvılcım'daki bu tedirginlik halinin bir başka temsilini de daha önce Bir Başkadır'daki psikolog Peri karakterinde görmüştük. Peri de psikologtu ve başörtülü, köylü ve temizlik işçisi bir kadın danışanıyla yaşadığı çelişkilerini kendi psikoloğu Gülbin'e anlatıyordu.
Nasıl da zeki bir şey. Zehir gibi bıcır bıcır. Nasıl da güzel. Gencecik, tablo gibi kızın suratı. Ama ben yapamıyorum. Şey yapamıyorum yani, kızı dinliyorum. İçimde kaçamadığım, kurtulamadığım bir öfke. Öfke. Öfke. Ne zaman başı kapalı biri gelse, otursa karşıma, her seferinde saçmalama Peri diyorum. Onca sene okudun, ettin. Bu ne diyorum? Bu ayrımcılık. Düpedüz ayrımcılık. Ötekileştirme bu işte. Sen ne yapıyorsun? Sen bunu yaparsan delirdin mi yani?
Benzer bir duygu durumu Kıvılcım'da da var. Fakat tabii çok daha gerçeklikten uzak bir temsil Kıvılcım'ınki. Ya da bu boyutta bir gerçeklik kaygısı yok dizinin diyelim. Peri'nin öfkesi nedensiz mi o tartışılabilir. Ama günün sonunda Peri de öfkeli, bizim Kızılcık Şerbeti'ndeki Kıvılcım da öfkeli. Fakat Ömer bu öfkenin karşısındaki sakin güç.
Ama sen senin fikrine yakın olmayan birini gördüğün zaman hemen kılıcını çekiyorsun ona karşı.
Ömer, ben kılıç falan çekmiyorum. Sadece doğru bulduğum düşünceyi savunuyorum.
Ya neye göre doğru Kıvılcım? Ya keşke dünya hep senin istediğin gibi bir yer olsa. Keşke sınırları belli olsa.
Kızılcık Şerbeti'ndeki Ömer karakterinin Erdoğan'ın kampanyasına engel olduğunu düşünüyorum. Tam olarak böyle bir muhafazakar bakış açısının parlamasından çok endişeliler. İktidar bu yüzden kampanyası boyunca korkuyu ve nefreti diri tutma telaşında. Seccade meselesi de oy kaygısından öte bir anlam taşıyor. Vay, Kılıçdaroğlu seccadeye basmış, o zaman oy vermeyelim gibi bir tavrın üremesi amaçlanmıyor herhalde. Muhafazakar mahalleye korku pompalanmak istediği açık. O korku seçim sürecindeki motivasyon olacak. Çünkü bu tip bir motivasyonun olmaması halinde gerçekten hiç parlak bir tablo yok karşımızda. Türkiye kime sorarsanız sorun iyi bir durumda değil ve Erdoğan artık herkes için bir inadın adı. Düşünün, ilk TOG otomobilleri banttan indi ve neredeyse kimsenin gündemine bile giremedi TOG. Çünkü geniş kesimlerin gerçek sorunlarının hiçbirine merhem olmuyor TOG. Uzakta bir yerde 1 milyon TL'lik bir otomobil. Orta gelirlileri de mutlu etmeye yetmiyor. Böyle bir durumda Erdoğan'a sarılmanızın tek yolu kendinizi onunla aynı kimlikte hissetmeniz. Bu noktada Erdoğan Müslümanlığa dört elle sarılmış görünüyor. Fakat Kılıçdaroğlu'ndan farklı olarak rakiplerini kendisi kadar Müslüman olmamakla suçluyor.
Mesela diyor ki cennet kadınların ayakları altındadır. Vay Kemal, bak hadisi bile yanlış söylüyorsun. Bunları sana kim öğrettiyse doğru öğretti. Bu hadisin aslı el cennetu tahta aktamil ummahat. Yani cennet annelerin ayakları altındadır. Burada böyle bir fark var.
Bu program 5 Nisan'da Kanal 24'te yayınlandı. Yani tümüyle iktidar medyasıydı ve zaten büyük oranda Erdoğan seçmenlerinin izlediği bir kanaldı. Dolayısıyla verilen mesaj Erdoğan'ın kendi seçmenine verdiği mesajdı. Program neredeyse ikiye bölünmüştü. Bir kısmında seccade meselesi, diğer kısmında HDP karşıtlığı üzerine ikiye ayrılmıştı sorular. Bunun bir anlamı var. Kendi tabanlarına, kendi hikayesini anlatmak yerine korku pompalamayı tercih ediyorlar. Çünkü artık herkesin satın alabileceği bir hikaye sunamıyorlar. Böylece tümüyle ideolojik mevzilerine çekiliyorlar. Ve bunun çalışmasını umuyorlar. Bu bir tercih değil, bu bir zorunluluk. Fakat bu bir zorunluluk hali olması Erdoğan'ın en büyük dezavantajı. Buradan çare umuyor. Peki çalışacak mı? Bana kalırsa çalışmayacak çünkü gerçekliğimiz bu değil. Gerçeği bu kadar eğip büktüğünüzde absürtleşiyorsunuz. Absürdün peşine düşüyorsunuz. Bu durum önümüzdeki 37 gün boyunca oyunu arttırması gereken biri için çok yanlış bir taktik. Ya da elinizde bundan başka bir şey kalmadı. Buna karşılık Kılıçdaroğlu seccade tartışması sürerken Saadet Partisi'nin iftarına gitti ve konuşmasına öncelikle bu meseleyi konuşarak başladı.
Ben, ailem, eşim, çocuklarımız asla ve asla hiçbir kutsala saygısızlık etmez. Bunu da bilmenizi isterim. Hem bu benim hayat tarzıma, hayat görüşüme ve varoluşuma aykırı. Böyle iftiralardan, operasyonlardan siz samimi Müslümanlara sığınıyorum ve sözlerime yeniden başlıyorum.
Bu iki tarzdan hangisinin tutacağı 14 Mayıs'ta belli olacak. Fakat ben zamanın Erdoğan'ın aleyhine işlediğini düşünüyorum. 2018 seçimlerinden çok daha farklı bir atmosferdeyiz. 2013'ten itibaren 2018'e kadar 4 sandık ve bir darbe girişimi görmüştük. Bu süreler içinde seçmenler hep zinde tutulmuştu. Partileriyle seçmenler arasındaki ilişki hep antrenmanlıydı. Fakat son 4 yıldır seçim olmuyor. Üstelik son 4 yıl da herkes için öyledir, kabus gibiydi. Bu nedenle gelecek yıllara ilişkin bir şey vaat etmeniz gerekiyor. Bir proje ortaya koymanız gerekiyor. Oyunuzu arttırmak istiyorsanız tabii. Fakat Erdoğan bunu henüz başarabilmiş değil. Üstelik başarması da çok zor çünkü 21 yıldır iktidarda. Dahası artık İmamoğlu ve Yavaş gibi geleceğe ilişkin umut veren lider adayları da parlamaya başladı. O halde mistifikasyona başvuracaksınız. Gerçeği eğip bükecek hurafeler uyduracaksınız. Mutlaka görmüşsünüzdür. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kampanyasının adı Sana Söz.
Sana Söz. Yine baharlar gelecek.
Sana söz yine baharlar gelecek. Sana söz umut bitmeyecek. Sana söz yine baharlar gelecek. Sana söz umut bitmeyecek.
Şimdi kampanyanın afişlerinde de Matanichka bileklikleri var. İşte uzatmayayım, bilekliği Mart başında takıyorsunuz, dilek tutuyorsunuz. O ay içinde değnek görürseniz dileğiniz gerçek oluyor. Sonra bilekliği bir ağaca bağlıyorsunuz. İnsanlar da sosyal medyada leylek gördükleri zaman kayda alıyorlar, paylaşıyorlar. Belki önünüze düşmüştür. Her neyse. Bu Matanichka bileklerinin olduğu afişi neye benzetiyorlar biliyor musunuz? Dar ağacına. Yanlış duymadınız. Baya baya böyle sana söz yine baharlar gelecek temalı bir kampanyadaki çaputu dar ağacına benzettiler. Bilmeyenler için konuyu bir özet geçeyim. İyi Parti'nin İstanbul İl Başkanlığı kurşunlanınca ya da iktidar cephesinin iddia ettiği gibi kurşun isabet edince Meral Akşener grup toplantısına mermi getirerek bizi bunlarla korkutamazsınız mesajı verdi. Şimdi tablo bu. Şimdi AKP sözcüsü Ömer Çelik'in Akşener'e cevabına bir kulak verin.
Seçim kampanyaları seccadeye ayakkabıyla basarak başladı. Ondan sonra mitinglerinde dar ağacı pankartı asarak devam etti. Şimdi de meclis çatısı altında kurşun sergisi düzenleyerek bunu sürdürmeye çalışıyorlar.
Şimdi diyor ki mitinglerde dar ağacı pankartı asıldı. Bu dar ağacı pankartı nedir diye baktım. Gördüm ki bu matençikaları dar ağacına benzetmişler. Şimdi gerçeği bu kadar eğip büktüğünüzde absürtleşiyorsunuz. Geçmişte de aynısını yaptığını düşünebilirsiniz ama bu sefer oyunu arttırmak zorunda olan bir Erdoğan var. Yani bir şey vaat etmesi gerekiyor. Fakat nedir Erdoğan'ın vaadi? Hiçbir vaadiniz yoksa seçimi bir kimlik sayımına indirgemek istiyorsunuz. Fakat altını çizelim. Bu sizin bir tercihiniz değil. Bu sizin için bir zorunluluk. Erdoğan'ın sıkıştığı nokta da burası. Zorunda olduğu bir yolu takip ediyor ve en önemli silahı mistifikasyon. İşte bu nedenle zaman Erdoğan'ın aleyhine işliyor. Önümüzdeki 37 günde şapkadan tavşan çıkarması gereken taraf ilk kez Erdoğan'ın kendisi. Ve zannedildiğinin aksine hiç güçlü değil. Tablo giderek netleşmeye başladı. 1-2 hafta içinde tam olarak resmi görebileceğimizi düşünüyorum. Trend Topik'i Podbi Medya ile beraber hazırlıyoruz. Bir sonraki bölüme kadar arka masanın sizi ilgilendirmediği günler dilerim. Hoşça kalın.
Bir süredir çok stresliyim. İçimde bir sıkıntı var. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum.
Kendini iyi hissetmeye bugünden başla. Online terapide 5 yıllık tecrübesi ve 500 binin üzerinde kullanıcısıyla Hayvel'le terapi yolculuğuna başla. Hadi kendi baharına rahat ve ferah bir adım at.